Edebiyat dünyamızdan. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabaha göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Stüdyomuzda yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte ve şair. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Necip Fazıl Kısa Kürek'ten Kaldırımlar şiiriyle başladık. Kaldırımlar şairi diye de bilinen bir şairimizdir Necip Fazıl Kısa Kürek. Bugün ondan söz edeceğiz sizinle. Şimdi önce isterseniz kısaca hayatından bahsedelim.
Tabii kaldırımları okuyarak başladınız. Kaldırımlar çile gibi, Sakarya türküsü gibi Necip Fazıl'ın en ünlü şiirlerinden birisi. Üç bölümden oluşan uzun bir şiir aslında. Biz giriş bölümünü okuduk sadece. İkinci kitabının adı da Kaldırımlar. Necip Fazıl tabii Türk şiirinin en kıymetli şairlerinden birisi. Şiire ilgisi lise yıllarında başlıyor. Askeri lise mezunu Necip Fazıl. Bahriye Mektebi'nde lise öğrenimini görüyor. 1920 yılında liseyi tamamlayıp İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne giriyor. Felsefe bölümünü galiba son sınıftayken tamamlamadan bırakıyor. Fransa'ya Sorbonne Üniversitesi felsefe bölümüne devlet bursuyla gidiyor. Orada da tutunamıyor mu diyelim veya sıkılıp bırakıyor mu diyelim. 2 yıl sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor ve memur hayatı yaşamaya başlıyor. İşte bankalarda çeşitli görevlerde bulunuyor. Fakat 30'lu yılların sonunda bu görevlerinden de istifa ediyor ve basın, gazete hayatı başlıyor. Ömrünün sonuna kadar ya gazetelerde yazarlık yapıyor ya da kendisi bizzat dergi çıkarıyor. Basın yayın olayının içinde bir hayat yaşıyor. Tabii Necip Fazıl sanki hayata çok ünlü bir adam olarak başlamış gibidir.
Yani nasıl ünlü?
Şöyle ünlü bir adam olarak başlamış gibidir. İlk şiiri 1922 yılında yayınlanıyor. 25 yılında ilk kitabını çıkarıyor. Daha ilk kitabıyla edebiyat ortamından çok olumlu tepkiler alıyor. İkinci kitabı Kaldırımlar, biraz önce sizin okuduğunuz şiir, kitaba adını veren şiir, 28 yılında çıkıyor. Artık patlıyor. 20'lerin sonları, özellikle 30'lu yıllar, edebiyat ortamımız adeta Necip Fazıl'la yatıp kalkıyor. Bugün için mesela o kadar önemli, ünlü isimler Necip Fazıl'a mesela en hafifinden şöyle övgüler düzüyorlar. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi, bir mısrası bir millete şeref vermeye yeter diyor Necip, evet, Fazıl için. Diyelim ki Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi, 30'ların sonlarında 7 gün diye bir dergi çıkarmaktadır. Necip Fazıl'ın gene en ünlü şiirlerinden birisi Çile'dir ki bütün şiirlerine, şiirler toplamına adını veren şiirdir. O şiirin o günlerde adı Senfonidir. Onun birkaç parçasını yayımlamayı o günün Türkiye'sindeki en önemli olaylardan birisi olarak sunar. Örneğin Peyami Safa, bizim ünlü romancımız, bir mısrası bir şiir mecmuasıdır diyor örneğin. Yani bir tane mısrasını okuyun, o kocaman bir şiirdir anlamına aslında geliyor burada mecmua.
Yani bir dergi yazılabilir.
Fakat Dilik Hanım, bu ün Necip Fazıl'ın şiirinin gerçek karakteriyle anlaşılmasının önünde bir engele dönüşmüştür zamanla.
Yani bunun nedeni nedir?
Mesela Sezai Karakoç, yanılmıyorsam, meşhur içinde meçhul diye bir formülasyon kuruyor. Bunun sebebi şöyle. Bugün biz Necip Fazıl'a baktığımızda direkt doğrudan hece şiiri görüyoruz. Oysa kendi döneminde Necip Fazıl, özellikle ikinci kitabı Kaldırımlar ve üçüncü kitabı Ben ve Ötesi ile son derece modern ve Türk şiiri içinde devrim sayılabilecek yeni bir açılım getirmiştir. Ama bugün biz baktığımızda mesela Canım İstanbul'u okuyoruz veya Sakarya Türküsü'nü okuyoruz veya işte Zindan'dan Mehmet'e mektup okuyoruz veya işte bütün şiirlerini, Çile'yi elimize alıp okuyup bitirdiğimizde bir hece şairi görüyoruz. Ama o işin başında yaptığı, örneğin Kaldırımlar'la başlayan modern insanın hakikat arayışı, maneviyat arayışı diyebileceğimiz husus gözden kaçıyor. Necip Fazıl 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda ünlü, tabir caizse o dönemlerin elit takımlarıyla oturup kalkan bir adam olarak, ünlü bir kişi olarak yaşarken Büyük Doğu diye bir milat var Necip Fazıl'ın hayatında. O da 40'lı yılların başları. Büyük Doğu bir dergi ismi. Fakat daha sonra Necip Fazıl'ın düşünce dünyasının, yapıp ettiği her işin markasına, simgesine dönüşen bir kavramlaştırma. Büyük Doğu'yla Necip Fazıl aslında siyasi bir mücadeleye girişiyor. Bunun paralelinde de fedakarlıklar geliyor. Örneğin gazetede yazıyordur. Memur hayatı vardır. İşte dil tarih, İstanbul'da, Ankara'da bir takım üniversitelerde öğretmenlik yapıyordur. Edebiyat muallimliği yapıyordur. Nispeten iyi bir geliri vardır. Ama Büyük Doğu'yu çıkarmaya başladıktan sonra bütün kapılar tek tek kapanıyor. Ve ölümüne kadar, ki 1983 yılında vefat ediyor, zorlu, çileli bir hayat yaşamaya başlıyor diyebiliriz.
Evet, o zaman Necip Fazıl için. Evet, Büyük Doğu'nun ne olduğunu dinleyicilerimizle paylaşırız.
Büyük Doğu bir dergi ismi.
Dergi ismi dediniz ama hani evet. İçerik olarak neyi anlatıyordu da hani söylediniz.
Şöyle.
Bütün kapılar kapandı.
Evet, Necip ifade Fazıl'ın edebiliriz. Aslında Türkiye tasavvuru Necip Fazıl'ın Büyük Doğu ismi. Hani İslam temelinde Türkiye'nin tam bağımsız, özgür, büyük, güçlü bir ülke olma savaşı diyebiliriz. Türkiye'nin, Anadolu'nun neredeyse bütün şehirlerinde konferanslar veriyor, fikir kulüpleri kuruyor. Bu dergiyi bazen günlük gazeteye dönüştürüyor, bazen haftalık, bazen aylık dergi olarak yayınlanıyor. Ama işte bu dergide yayınlanan yazılardan dolayı, hem kendi yazdığı yazılardan hem yazarlarından dolayı işte sık sık kapanıyor. Mahkemeden mahkemeye koştuğu dönemler oluyor. Hapse girdiği dönemler oluyor. Çok uzun yıllarla yargılandığı davalar oluyor. Hatta bu siyasi mücadelenin sonucunu şöyle bağlayabiliriz. Öldüğünde üzerinde 1,5 yıllık çekilmemiş hapis cezası vardır. Yani Büyük Doğu böyle bir sorumluluk getirmiştir diyebiliriz.
Necip Fazıl'a. Gurbet şiirini dinleyicilerimizle paylaşayım istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da biraz hani onlara dair de yazılmış şiirler olduğunu bilsinler. Dağda dolaşırken yakma kandili, fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili, sessizlik içinde çağlama gurbet. Titrek parmağınla tutup tığını, alnıma işleme kırışığını. Duvarda emerek mum ışığını, bir veremli rengi bağlama gurbet. Gül büyütenlere mahsus hevesle, renk dertlerimi gözümde besle. Yalnız annem gibi o ılık sesle, içimde dövünüp ağlama gurbet. Evet, gurbete dair yazmış olduğu şiir. Elbette Necip Fazıl da herhalde gurbet yaşamış ki bunları yazabilmiş.
Aslında Necip Fazıl'ın şiiri modern insanın ve modern şiirin en temel sorunu olan insanın kendine ve hayata yabancılaşması, ki gurbet olarak tanımlayabiliriz bunu. Bu temelde akan, dolaşan, çıkış yolu arayan bir şiirdir. Örneğin şöyle bir kanaatim var benim. Bugünkü Çile kitabı, Necip Fazıl'ın bütün şiirlerini bir araya getiren Çile kitabı, Necip Fazıl şiirinin doğru anlaşılmasının önünde bir engele dönüşüyor. Eğer bu söz ne demek diye kendisine soran sevgili dinleyicilerimizden bazıları şu işi yaparlarsa ne demek istediğimi somut olarak anlayacaklar. Üçüncü kitabı Ben ve Ötesi, Necip Fazıl'ın ilk iki kitabının da özeti gibidir. Hem yeni şiirler vardır, Örümcek Ağı ve Kaldırımlar'dan da seçki vardır. Bu şiiri okuduğumuzda, bir de Çile'yi okuduğumuzda iki farklı sonuçla karşılaşıyoruz. Çile'de bir standart hece şairi çıkıyor ortaya. Ama bir de 1920'li ve 30'lu yıllara, o yıllarda yazılan şiiri esas aldığımızda ve Ben ve Ötesi'ni okuduğumuzda karşımıza bambaşka bir şair çıkıyor. Adeta dünya çapında iş yapan bir şair çıkıyor. Mesela bu farkı anlayabilmek için o günlerde diyelim ki Necip Fazıl'dan önce en iyi hece şairi kimdir diye soralım. Faruk Nafiz Çamlıbel, Beş Hececiler diye bir olay vardır. Bunun en iyi şairi, hem de o dönem hece şiirinin en iyi şairi Faruk Nafiz'dir. Faruk Nafiz'i okuduğumuzda tipik, klasik, kır, köy hayatını anlatan bir şiirle karşılaşıyoruz. Necip Fazıl'ın Ben ve Ötesi'ni okuduğumuzda hakikat açlığı çeken, bu dünyadaki varoluşunu sorgulayan, son derece modern bir tavırla yazılmış şehirli bir şiirle karşılaşıyoruz. Mesela şöyle formüle edebiliriz Necip Fazıl'ın farkını. Han duvarlarından otel odalarına, çoban çeşmesinden kaldırımlara. Yani Necip Fazıl'dan önce diyelim ki işte Türkiye'de yapılan yolculuklar, handan hana, kağnılar, arabalar, Yani böyle bir atmosfer var ama Necip Fazıl otel odaları diyor. Yani şehir hayatına ait bir unsur. Diyelim ki gene o yıllardaki şiirlerde mesela Çoban Çeşmesi önemli bir motif. Diyelim ki siz Kaldırımlar okudunuz. Kaldırımlarda yani büyük şehir içerisinde tek başına kalmış varlık hakikat sancısı çeken bu dünyaya niçin geldiğini, bu dünyanın ve kendi hayatının anlamını sorgulayan bir şiirle ve şairle karşılaşıyoruz. Bu anlamda Türk şiirinde kırılma noktası 1927'dir. Programın girişinde okuduğunuz Kaldırımlar şiiri, Otel Odaları ve Bu Yağmur. Bu üç şiirde anlatılan hayat da, bu üç şiirden süzülen insan da hem o dönemdeki şiirimizde yok hem öncesinde yok. Yani ilk defa kendi varoluşunu, dünyadaki gurbetliğini, biraz önce okuduğunuz şiirin adına da atıf yapalım. O gurbet durumuna, yabancılık durumuna, yabancılaşma durumuna atıf yapan değil, bizzat oradan doğan bir yaklaşım Türk şiirine ilk defa Necip Fazıl'la geliyor. Fakat gene burada tuhaf bir durum var Dilek Hanım. 1932'de Ben ve Ötesi çıkıyor. Mesela edebiyat kamuoyunda bu kitap çok yüksek kaliteli bir yankı buluyor. Herkes kıymetini takdir ediyor. Sadece şairler değil, edebiyat ortamının içerisindeki herkes de bu üç kitaptan süzülen maneviyat arayışı diyebileceğimiz bu dünyadaki varlığını, amacını temellendirme süreci 30'ların sonunda Çile şiiriyle, ünlü Çile şiiriyle noktalanıyor, sonuca bağlanıyor ve Çile'den sonra Necip Fazıl siyasi bir mücadeleyi de başlattığı için biraz tipik hece şiirine doğru kayıyor. Ama o 30'ların başındaki Ben ve Ötesi'ndeki sorunlar, meseleler 1950'li yıllarda ikinci yeniyle yeniden doğuyor. Yani bu anlamda 50'li yıllardaki ikinci yeni akımına en temelde ve doğrudan etki eden şairimiz Necip Fazıl'dır diyebiliriz.
Bu Yağmur dediniz, o şiirinden bahsettiniz. Hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, nefesten yumuşak, yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur. Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik, tenimde acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik, dayandıkça çisil çisil yağacak. Bu yağmur, delilik vahminden üstün, karanlık, kovulmaz düşüncelerden. Cinlerin beyninde yaptığı düğün, sulardan, seslerden ve gecelerden. Burada
şöyle bir başlıklandırma yapabiliriz.
Şehri anlatıyor galiba.
Evet. Kaldırımlar, bu yağmur, otel odaları bir aşama. Hem Necip Fazıl şiirinde hem Türk şiirinde. Çile şiiri, 30'ların sonlarındaki Çile şiiri ikinci bir aşama. Ve daha sonra Sakarya türküsü üçüncü bir aşama. Hepsi Necip Fazıl şiirinde birer evreyi simgeliyor. Çile şiiri kendinden önceki bütün şiir, Necip Fazıl şiirinin özelliklerini toplayan bir şiir. Bu şiir modern anlamda yazılmış ilk amentü örneğimiz. Yani bu şiirle şair diyor ki ben düşünce dünyamı şu doğrultuda değiştirdim. Varlığımı şu doğrultuda anlamlandırdım diyor. Çile'den sonra bizim amentü anlamında ikinci modern şiirimiz İsmet Özel'in yazdığı şiirdir 70'lerin ortasında. Orada da düşünce dünyasını, varlığını, anlamını, hakikat algısını yeniden temelleyen bir bakış açısı vardır. Sakarya türküsü de Büyük Doğu ideali doğrultusunda bir şiirdir. Hani ülkenin istikametini tayin etmek anlamında değil de bu istikamet hakkında konuşan bir şiirdir. Öyle ki İsmet Özel Sakarya Türküsü için diyor ki tek başına bu şiir Necip Fazıl'ı gümüş şairler katından alıp altın şairler katına yükseltmeye yeterdir diyor. Ama ben Necip Fazıl şiirini hakiki gerçek yönleriyle kavramak isteyen dinleyicilerimize şiirlerini kronolojik olarak okumalarını öneririm. Bugünkü Çile kitabı tek başına Necip Fazıl şiirinin bütünüyle kavranışı için bence yeterli değildir. Büyük Doğu Yayınları'nın yerinde olsaydım ben ilk üç kitabını veya sadece Ben ve Ötesini 32'de çıkardığı kitabı tıpkı basım olarak yayınlardım.
Evet, yani söylediğiniz gibi kronolojik bir sırayla okunduğunda belki de Necip Fazıl'ın...
Daha iyi kavruyorsunuz.
Daha iyi kavrayıp hani geldiği noktayı görmek anlamında söylüyorsunuz galiba kavramı
yani,
derken.
Yani bireysel bir dünya kuruyor. Beşeriyetinden taşan bir şiir yazıyor. Varlık, hakikat sancısını dindirme arayışına giriyor. Ki o dönemde bütün dünya bu arayış içerisinde. Ama o
yıl olarak
20'li yılların 20'li. Sonları ve 30'lu yıllar. Ama bizde şiir nasıl gidiyor? Genel olarak biraz önce Faruk Nafiz örneğinden verdiğimiz gibi işte Han Duvarları, Çoban Çeşmesi üzerinden gidiyor. Şimdi şöyle bir husus var. Mesela biz Cumhuriyet'le birlikte gayri resmi de olsa hece veznini benimsediğimizi ilan ediyoruz. Bu beşeciciler formülasyonunu da onun için kuruyoruz. Ama bu şiirin dağarcığı bütünüyle köy hayatıyla, kır hayatıyla doludur. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın aldığı şekille veya işte büyük şehir hayatı diyebileceğimiz olgularla hiç alaka kurmamıştır. Halk şiiri, halk edebiyatı damarından gelen o şiir. Bu standardı kuran şairimiz de Necip Fazıl'dır.
Evet, aslında birçok eseri var, şiirleri, öykü ve roman, biraz önce bahsettik. Tiyatroda değil mi?
Şöyle bir
yazmıştır. Tiyatro eserleri de var.
Özetleme yapabiliriz eserleri bağlamında. Necip Fazıl komple bir sanatçı. Yani şimdi gazetecilik, dergicilik yapıyor. Gazete yazarlığı, dergi yazarlığı yapıyor. Edebiyatın birçok branşında eserler veriyor. Tiyatro eseri var, romanı var, hikayesi var, konferansları var. Düşünce kitapları zaten en başat unsur Necip Fazıl'ın yazarlığında veya edebi kişiliğinde. Kendi adına Büyük Doğu Yayınları diye bir yayın evi kurup bir noktadan sonra kitaplarını da hiçbir yerde başka yayın evlerinde yayınlamıyor. Yaklaşık 100 kitabı var. Yani Necip Fazıl'ı kavraması, kuşatması biraz zor. Ama şair her şeyden önce şairdir muhakkak.
Evet, yani şairliğin dışında evet birçok şeylere imza atmıştır, yazmıştır ama diyorsunuz ki şair şairdir.
Şöyle bir anekdotla bağlayalım isterseniz. Necip Fazıl'la ilgili espri dolu birçok anekdot anlatılır. Necip Fazıl mesela bazıları ego kelimesini kullanır. Aslında bu kelimeyi kullanırken de dikkatli olmak lazım. Ama örneğin en basitinden şöyle tavırlar sergiler. Bu anekdotu anlatan kişi işte tren istasyonuna İstanbul'da geliyor. Treni kaçırmış Necip Fazıl ve çok sinirli, öfkeli. Orada işte burnundan soluyarak dolaşıyor, tur atıyor. Hayırdır üstadım diyor, trenimi kaçırdınız. Hayır diyor, kovdum gitti diyor. Mesela bu tepkiyi herkes vermez. Ama Necip Fazıl'ın bu tepkisi veya yaklaşımı birçok şeyde hayatın değişik alanlarında kendini göstermiştir. Bu da tek adamlığından geliyor. Özellikle 1940'lı yıllardan itibaren sözcüsü olduğu Büyük Doğu ile ifade edebileceğimiz sözcüsü olduğu kesimin tek adamıdır. Oradan gelen böyle işte treni kovdum işte ben ve ötesi diyor örneğin.
Evet. Yani treni kaçırmadım ama ben onu
evet, ben kovdum
ben
diyor.
Ben kovdum diyen bir şairimiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Ve birçok insanın yetişmesine vesile olmuştur. Etrafına topladığı genç insanlara böyle büyük insanmış gibi, beyefendiymiş gibi muamele edip olgunlaşmalarına, edebiyat hayatına atılmalarına yardımcı olmuştur.
Evet.
Bu memleketin yetiştirdiği en kıymetli insanlardan birisidir.
Birisidir Necip Fazıl Kısakürek. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben
şair,
teşekkür ederim.
Yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Özkan Özdenkoş ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Güner. Diyoruz ki haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.